Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Türkiye'nin bir kısmında yaz var, bir kısmında kış. Erken geldi bu sene bazı yerlere özellikle. Kar yağdı, bazı yollar kapandı geçtiğimiz haftalarda. Biz de henüz bizim bulunduğumuz yere kar yağmamış olsa da gene de bir kış hazırlıklarını konuşalım istedik. Bu geniş coğrafyada kış hazırlıkları nasıldı? İstanbul'da kış hazırlıkları nasıl yapılırdı? Şimdi yapabilecek bir şeylerimiz var mı mesela?
Evet. Tabii ne kadar hava güzel de olsa arkası kış. Sonbaharın yazına ne kadar itimat edilir? Kışın güneşine, hocanın gülüşüne veya amirin gülüşüne aldanma derler. Şimdi pastırma yazı zaten Kasım başlarında son güneşin kendini gösterdiği, insanları ısıttığı bir yazdır.
Hangi Kasım'dır bu?
Eski Kasım'ın başıdır. Yani aslında 13 Kasım.
13 Bizim Kasım'dır. 13 Kasım'dır.
Fakat çok değişiyor. Yani bazen 15 gün önce bile pastırma yazının yaşandığını görüyoruz. 3-4 gün süren bir havadır zaten. Yani siz illa 13 Kasım'da pastırma yazı gelecek demeyin. Çok daha önce de pastırma yazını yaşamış olursunuz. Ama bu zamanı bir fazla geçmiyor. Hı hı. Yani eski 13 Kasım, yani şimdiki eski 1 Kasım. Yani şimdiki 13 Kasım, Kasım da eskiden zaten ilk teşrin derlerdi. İlk teşrin pastırma yazıdır. Bu biraz geriye gelebilir ama ileriye gitmez. 3-4 günlük bu sıcaktan sonra, bu sıcağı da öyle çok fazla sıcak zannetmeyin. Artık kış tamamen gelmiş demektir. Memleketimiz kış memleketidir ne olursa olsun. Bazı yerlerde kar yağmaması, evet belki kıtlıktan.
Ya da bazı yıllarda yağmaması. Bakıyorsunuz evet, bazı yıllarda yıllık çok
periyotlardır.
Oluyor.
Evet, bu yıllık periyotlardır. Kar ve yağmur yıllık periyotlardır. Biraz tabii bu kürevi ısınmayla da bunu izah edenler var ama o her zaman olan şeyler bunlar. Yani kürevi ısınmada bazen oluyor, bazen değişiyor. Bu her zaman var. Kış her zaman vardır. Ama şu var tabii, artık şehirler o kadar büyüdü ki şehirlerin harareti şehirlere kar yağmayı engelliyor. Ve onun için şehirler çok zaman kardan uzak kalıyorlar. Tabii kar berekettir, temizliktir. Şehirler bundan mahrum kalıyorlar. Ama şunu da bilmek lazım ki bereketli bir yıl geçirebilmek için kar elzemdir. Yağmur hiçbir zaman karın faydasını hasıl etmez. Gerek ziraatte, gerekse şimdi insanların ödü kopuyor barajlar boşalacak diye, gerekse harcanacak suda karların çok büyük rolü vardır. Memlekette bu bakımdan bir sıkıntı yaşanıyor son zamanlarda. Şimdi efendim kışın hazırlıkları elbette ki Ekim'de, Kasım'da hazırlanmaz. Ekim ayı eski tabiri ilk teşrin, Kasım ikinci teşrin veya teşrin sani. Aralık ayı ilk kanun veya kanun evvel. Ocak ise ikinci kanun veya kanun saniyede. 1943-44'e kadar bu tabirler kullanılmış. Ondan sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak diye çok da manası olmayan dört isimle değiştirilmiştir. Yılda zaten 1 Mart'ta başlardı. Yani 1 Mart yılbaşıdır. Şubat yılın son ayıdır. Bu 1920'lere kadar, 24'e, 23, 24, 25'e kadar bu şekilde devam etmiştir. Ondan sonra artık miladi takvimle Ocak yılbaşı olarak benimsenmiş. Kış hazırlıkları kiraz ayında başlar.
Yani kirazlar, baharda,
Mayıs ayında başlar. İstanbul'un eski insanları, nezaketleri ve terbiyeleri kadar da ince düşünceli insanlardır. Yazı geçirmeden odunlarını alırlar bir kere. İlk hazırlık odunlardır. Çok ben görürdüm yaz başında odun alan insanlar. Zaten yaz sonunda, sonbaharda odun alanlara da pek iyi gözle bakılmaz. İhmalkar veya düşüncesiz birisi olarak düşünülür. Çünkü o zaman odun pahalı olur. Yani Mayıs Haziran'da odun daha güzel ve daha ucuzdur. Eylül'de daha pahalanır. Bir de kışın odun alanlar vardır kış içinde. Onlara iyice artık acır insanlar, yani böyle de insan olur mu diye. Katırlar, eşekler şehre odun getirir. Bunlar belli mevzilere dökülür. Gider orada odunu beğenirsiniz. Anlaşırsınız. Merkebe veya katıra yüklersiniz. Önünüze katar, adamıyla beraber eve getirirsiniz.
Bunun dökmesi... Ne kadardır bu aşağı yukarı? Ne kadardır ağırlığı?
10 çeki ne kadar gelir? Yani bu yaklaşık 200-250 kilo tutar bir eşek yükü, merkep yükü. Bu yıkmak ayrı bir iştir bunu. Önceden anlaşmanız lazımdır. Yani getiren adam onu yıkmaz. Yani merkebin sahibi sadece eve kadar getirir. Yıkmak için de önceden adam ayarlayacaksınız veya kendiniz yıkacaksınız veya adama yıktıracaksınız. Adam ayarlamamışsanız veya kendiniz yıkmaya kalkarsanız, işi uzarsa merkep sahibi veya katır sahibi sinirlenir. Çünkü
Başka bir müşteriyi kaçırıyor.
Gidecek, yeni bir şey yükleyecek. Onun için onu da tatmin etmeniz icap eder. Böyle de bir ritüeli vardır bu işin. İlk en mühim hazırlık budur. Çünkü kış memleketidir, yakacak meselesi var. Kömürün bizim hayatımıza girişi daha sonradır zaten. Ve evlere girişi çok daha yenidir. Onun için kömür almak diye bir şey mevzubahis değil. Ama birinci Cihan Harbi'nden itibaren artık İstanbul'da kömürde satılıyor. Mahrukatçı denen dükkanlar, mahruk yakacak demek mahrukat. Dükkanlar artık odun yanında kömür de satmaktadır. Fakat kömür zahmetlidir, pahalıdır, pistir. Onun için evlerde çok da tercih edilmez. Ama kömürün randımanını bilenler ve randımanını ısınmak isteyenler bu şeyi göze alır ve evine kömür de alırlar. Kömür adeti o zamandan başlamış. Evlerin her birisinin zaten kömürlüğü ve odunluğu vardır. Alınanlar oraya böyle bir dantel gibi yığılır. O da
biraz da kurur galiba tabii, orada değil mi?
Tabii.
Yakımı hazır.
Baharda kesilen, yeni kesilmiş bir odunsa elbette ki yaştır. Veya bir şekilde ıslanmıştır. Yaz boyu o kömür orada kurur ve tam yanacak hale gelir. Onun için erken alınmasında böyle bir avantajı vardır. Ondan sonraki hazırlıklar artık sonbaharda da yapılabilir. Yani evin kışa hazır hale getirilmesi, pencere, kapı izolasyonları, kış odalarının hazırlanması. Eskiden biliyorsun soba olduğu için soba bir yerde yanar, insanlar orada oturur. Bu oda mümkün mertebe izole edilir. Duvarlarına halılar asılır. Halı eskiden süs için değil, soğuğa mani olması içindi. Eski camlar, evler tabii çoğu ahşap ev olduğu için zaman içinde deforme olur. Kapı aralarından, çerçeve aralarından soğuk girer. Oraların bir şekilde bezlerle veya icap eden malzemeyle tıkanması icap eder. Bunlar hasıl edildikten sonra kış hazırlıklarının bir de mutfak kısmına geçilir. Evin badanası, boyası zaten daha önceden yapılmıştır. Onlar da icap ediyorsa yapılır. Mutfak da mühim. Kışın umumiyetle bazı şeyler bulunmaz. Meyveler bulunmaz mesela. Onların önceden kurutulması, sebzelerin kurutulması icap eder. Bazı meyvelerin kurutulması icap eder. Bunlardan reçeller yapılması icap eder. Çünkü yazın çok, kışın çok fazla meyve olmaz ve reçel yapılamaz. Turşuların daha önceden yapılması lazım. Çünkü kış turşu ayıdır. Yazın turşu yenmez. Salça ve buna benzer şeylerin zaten yazın yapıldığını biliyoruz.
Evlerde mi yapılır bu?
Evlerde
yoksa
yapılır.
Yoksa dışarıda?
Evlerde yapılır. İstanbul evlerinin bazılarında turşu, salça gibi malzemenin dışarıdan alındığı evler vardır. Her eve çünkü turşu gelmez. Bazı hanımlar turşu basamazlar. Bazı evlerde zahmetlidir. Bunu hususi satan yerler de vardır. Ama ekseri İstanbul evlerinde ve Anadolu evlerinde turşu, salça, reçel ve kuru meyve ve sebzeler hep evlerde yapılır.
Bazı iklimler kurutmaya çok uygun
müsait
değil.
İstanbul böyledir.
Evet, böyle bir yer. O yüzden hani bir meyveyi kurutmaya kalktığınızda hakikaten evet, çok zorlanıyorsunuz.
İstanbul meyve ve sebzenin kurumasına elverişli bir yer değildir. Onun için İstanbul için bu problemdir ama kuru havalı olan yerlerde bu daha kolaydır. Onun için yaz başından itibaren İstanbullular da yazın uzunluğundan istifade ederek, güneş gören yerlerden istifade ederek bu hazırlıklarını yaparlar. İstanbul rutubetli bir yerdir. Yani hatta zemin ve birinci katlar hep rutubet olur. Ancak üçüncü katta belki rutubet azalır ve ancak oralarda kurutma imkanı olur. Eskiden evlerin çatıları da yoktu. Yani düz değildi, böyle çatılıydı. Onun için çatıda bir şey kurutma imkanı da yoktur. Düz olsa çatıya sererler. Anadolu'nun evet, bazı yerlerinde kuru meyve ve sebzeler çatıda yapılır. İstanbul tabii mesela bir tarhana gibi falan, salça gibi evde lazım olacak kışlık malzemenin de yazdan yapıldığı yerlerdir. Bunların hepsi mutfak için hazırlanır, kavurmalar bile. Çünkü kış zahmetlidir. Nerede o eski kışlar diyor herkes. Evet şimdi kar yağmıyor ama eskiden her sene kar yağardı. Az veya çok. Belki o da bir periyottu.
Ama şu da var ki kar yağmasa bile soğuk kışlardan bahsediyoruz İstanbul'da.
Çok soğuk olurdu.
Bir de tabii ısınma, yani evlerin izolasyonunun şimdiki gibi olmadığı düşünülürse. Şimdi mesela aman ne olacak ki yapıveririm diyorsunuz ama eskiden mutfakta yemek yapmak bir zahmet. Çünkü belki de orada küçücük bir ateş yakıyorsunuz. O ateşte evet, yüzünüz ısınırken sırtınız buz tutuyor ve siz yemek yapmaya tabii çalışıyorsunuz. Kolay bir şey
evet,
değil.
Evet, yani evlerin en kötü yeri hela ve banyodur. Banyo ve helaya gitmek mecburiyetinde olanak heliye sık gidilir. Yani soğuktan mahvolur. Mutfak keza öyle. Büyük mutfaklar düşünün. Umumiyetle de kuzeye bakan olur. Yani evin hoş olmayan yerine yaparlar mutfağı. Nedense öyle bir telakki vardı. Bize sanki maalesef mutfak işe yaramaz bir yermiş gibi.
Halbuki kadının
herkesin evin en mühim yeri. Çok kişi de mutfakta yemek yiyor şimdi. Ben şimdiki evlerde de bakıyorum. Mutfak evin en kötü yeridir. Halbuki en iyi yeri olması lazım. En çok ömrün geçtiği yer. yatak odalarına o kadar özenen insanlar mutfağa nedense özenmezler. Her neyse, eski İstanbul evlerinde de bazılarında böyleydi. Çok soğuk olur, çok soğuk olur. Ve o ocak, yemek pişirilen ocak orayı ısıtmaz. Hı-hı. Sonradan sobanın çıkması odalarda, kuzinenin çıkması mutfaklarda bu şeyi bayağı kırdı. Kuzine hem mutfağın ısındığı hem üzerinde yemek pişirdi veya kuzineyi odaya koyarsanız hem yemek pişirip hem su ısıtıp hem ısınma imkanı var. Hı-hı. Hatta kuzine çok büyük bir rağbetle karşılandı. Rusya'dan bize geldi. Rus mamülüdür. Ve bu asrın, yani 20. asrın başlarında geldi. Ve sobadan az bir zaman sonra, sobanın keşfi bile çok yakındır yani, yayılması.
Enteresan. Hem ki çok kolay düşünülebilecek bir şey gibi geliyor. Enteresan, değil mi soba, evet, insana?
Ocaklar tercih edilmiş. Fakat ocaklar çok randımansızdır. Yanan odun bir bacağı.
Dış duvara dayalı bir şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz yani.
Yarısı gidiyor hararetin. Önünüz kavurga kavuruyor eski tabirle. Arkanız harman savuruyor. Ocağın önü zaten size düşmez. Yaşlılar ve çocuklardan, yani çok zaman sıkıntılı bir iştir. Odalar, yatak odanıza gideceksiniz. Hele İstanbul, rutubet, buz gibi şişeler ısıtırlar, yataklara koyarlar. Bir parça hava yakırsın diye. Evet, yorganlar morganlar. Kalın elbiseler vardır eskiden. Kapütüne yapılmış yelekler, kapütüne yapılmış hırkalar giyerler. Bilhassa kadınlar daha çok üşümekten rencide oldukları için. Devamlı ayakkabı giyilir. Mesela mest gibi erkekler de kadınlar da. O zaman evde ayakları üşür çünkü. Biraz ayaklar çok üşür. İşte yün donlar, yün fanilalar zaten biliyorsunuz. O kış gardırobu zaten ortaya çıkarılır. Ve bunlar naftalinlenmişse naftalinin havalandırılması lazım. Çünkü naftalin çok kötü kokar. Bu da bir... Gene bir kış hazırlıdır. Bir hafta, 10 gün, 15
kokuyu
gün.
Kokuyu duyduğunuz andan, evet, itibaren.
Evet, onu sereceksiniz. O koku izale olacak. Bazılarının yıkanması icap eder. Yaz boyu kalmışsa yıkanmak icap eder. Bunlar da bir kış hazırlığından mağduttur. Dediğim gibi soba ve kuzinenin gelmesiyle bir parça hava kırılmıştır ama yine de soğuk çok fazladır. Çok soğuk fazladır. Evet, bunun bir takım fantazileri de var ama sobanın üzerinde kestane kızartmak gibi zahmetlidir. Bu soba sabah erken yanar. Geceden yanan soba umumiyete sabaha doğru artık geçmiştir. Yani şeyi kalmamıştır. Hele odun yanıyorsa zaten hiçbir şey kalmamıştır. Sobayı umumiyete evin erkeği yakar. Bu erkeğin vazifesidir. Odun varsa son zamanlar için söyleyeyim, kömürü yukarıya çıkartır. Titiz erkekler önceden onları hazırlarlar, birkaç kova. Evin girişine hazırlanır. Her defasında hani olur olmaz zamanda çekmemek için. Ve hemen sobayı erkekler yakar. Soba tutuşturmak bir maharettir. Sobanın böyle kendisini alması da bir zafer coşkusu verir insana. Bazen de yanmaz çünkü soba. Eskaza odun ıslanır.
Yani rüzgar terstir.
Rüzgar terstir. Yani bir içeriye dolar. Onu da söylemek lazım. Ama yandıktan sonra insanlara bir emniyet gelir. Oh, sobamız yandı, çok şükür. Evimiz var, sobamız var. Hı-hı. Ama dediğim gibi izolasyon fazla değil. Bir de şehirler çok sıcak olmadığı için kar yağıyor. Soğuk çok. Onun için insanlar ciddi bir şekilde kışı hissederler. Hareket kabiliyetiniz fevkalade az, haberleşme imkanınız az, boğaz donabilir, şehir donabilir, yollar kapanabilir.
Fiyatlar artar.
Fiyatlar artar. Nasıl karşılayacaksınız? Kıyıda mutlaka bir akçeniz olması lazım. Hastalıklar çoktur. Onun için akçe koymanız lazım. İhtiyat akçesi eski tabirle. Yani kış her ne kadar kış müminin baharıdır. Çünkü o kışın insan çok ibadet eder, evine kapanır derlerse de bir takım böyle meşakkatleri de, evet, vardır.
Hayat yavaşlar dediniz. Peki okullar, iş yerleri, insanlar...
Onlar devam eder zaten. Tabii mektepler devam eder, iş yerleri devam eder, dükkanlar devam eder. Zaten hayatın yavaşlaması tamamen ortadan kalktığını göstermiyor. Yazın ayrı bir hayatı vardır, kışın ayrı bir hayatı vardır. Kışın bunların zamanıdır. Alışveriş, para kazanma, tahsil, bunlar aynen devam eder. Aynen devam eder. Hı-hı. Bu tabii dışarıya çıkanlar için bir meşakkattir. Çok kişi zaten dışarıya çıkmaz. Yaşlılar dışarıya çıkmaz kışın. Hı-hı. Pek çok yaşlı havalar soğuyup ilk kar yağdığı zaman yatağına girer, yorganına girer veya köşesine oturur. Bahar gelene kadar, hıdrellez gelene kadar hiç evden, hatta bazen yorganından dışarı çıkmaz. Kadınlar ve çocuklar mümkün mertebe kışın dışarıya çıkmamaya itina ederler. Çünkü tenler naziktir. Soğuk fazladır. Şimdiki mukavemet mümkün değildir. Bir de eskilerin en çok korktuğu şey hava cereyanlarıdır. Çünkü bir odaya giriyorsun, sıcak. Dışarısı buz gibi. Sobalı evlerin de öyle bir şeysi vardır. Onun için çok tedbirli olacaksınız ve üşenmeyeceksiniz. Sobalı odaya girerken mutlaka soyunacaksınız. Sobalı odadan çıkarken mutlaka giyineceksiniz. Onun için pek çok evde kapıda yelek asılıdır.
Evet, kapının arkasındaki askılar.
Aslında hemen giyip çıkarlar. Bu bilhassa yemek için girip çıkan kadınların buna çok dikkat etmesi icap ederdi eskiden. Bir de kapı kapatma adeti vardı eskiden. Bütün kapılar kapanırdı, olmayanlar zaten arkasına şey koyarlardı. Kapının açık olmaması lazım sobalı odalarda. Şimdi ben bazen bakıyorum kapı kapanması gerektiği yerde çocuklar kapatmıyor. Çünkü böyle bir şeye alışmamışlar. Soba hayatımızdan silindi çıktı. Şehir yerlerinde artık çocuklar sobayı bilmiyor. Geçen televizyonda soba nedir diye biliyor musunuz diye çocuklara sordular. 8-10 çocuktan bir tanesi bildi. O da memlekete gittiğim zaman anneannemin veya babaannemin evinde görüyorum. O da yanmış halini görmemiş. Çocuklar artık soba bilmiyorlar.
Evet. Dolayısıyla hayatımızdan çekilince onlar için de fark edilir ya da yaşanır bir gerçek değil. Peki gelelim yediğimize içtiğimize. Kışın onlar da değişir mutlaka.
Tabii ki. Tabii ki. Yani biraz evvel söylediğim gibi yazın turşu yenmez. Yazın bir adama turşu koyduğunuz zaman kışın ne yiyeceğiz derler. Bazı bakliyat mesela nohut, kuru fasulye, mercimek yazın pişmez. Bunlar kış yiyecekleridir. Zeytinyağlı gibi yiyecekler de kışın yenmez. Yani zeytinyağlı fasulye, zeytinyağlı barbunyanın da pek kışın piştiği görülmez. Çünkü onlar yaz yiyecekleri diye düşünülür.
Hafif bu ayrım iyi midir, kötü müdür?
İyi değil ama yani biraz da pratik zaruretlerden kaynaklanıyor.
Bulamadıklar,
bulamamadan veya çok zahmetli bir kış geçiriyorsunuz. Başka bir şey yok. Devamlı kuru fasulye, nohut, mercimek yiyorsunuz.
Yazın görmek bile istemezsiniz.
Yazın artık onu görmek istemiyorsunuz. Evet. Aynen, her gün insan bal yese baldan usanır. Yazın böyle bir yeme kültürü var. Sebze meyve çok az. Onun için kuru sebze, kuru meyve, yemiş denilen cinsler çok yeniyor, çok tüketiliyor. Bunlar hem insana tatlı olduğu için mukavemet veriyor, hem ısıtıyor hem doyuruyor. Onun için yazın bunlar, kışın bunlar yazdan daha çok tercih edilir. Yazın da kimse kuru yemişin yüzüne bakmaz eskiden.
Kuru meyvenin, üzümlerden.
Kuru üzüm, kuru kayısı, efendim kuru incir, kuru armut, bunlar kurutulur ve kış boyu o zaman memleket meyveleri bunlardır. Fındıkla, fıstıkla yenir. Başka turşu yenir. Acılı mesela yazın yenmediği halde kışın acıyı sevenler acı yerler. Başka ne yenir? Tahin pekmez. Mutlaka kış yiyeceğidir. Bunu soba derlerdi, midenin sobası. Her sabah mutlaka bilhassa çocuklara tahin ve pekmez yedirilir. Kışın da bu yenmez mesela. Kışın da tahin pekmez yendiği.
Şimdi olsa ne güzel yenir.
Evet, yenir efendim. Hı-hı. O bilhassa taze bir sabahleyin fırından taze bir ekmek almışsanız o ekmekle beraber.
Bir de taze karıştırıldıysa.
Taze karıştırıldıysa mis gibi olur ve bütün evlerde yenir. Yazın sabahleyin çorba pek içilmez. Ama kışın mutlaka sabah çorba içilir. Sabah kahvaltı, daha önce de konuşmuştuk. Hem gıdalı olsun hem ısınmak açısından sabahleyin çorba tercih edilir. Bunlar dediğim gibi ya evde hazırlanır veya dışarıdan alınır. Bir de kışa mahsus yiyecekler vardır. Sahlep, boza gibi. Bunlar mesela şıra kışın içilmez. Yazın içilir. Şerbet kışın içilmez. Yazın içilir.
Bunlar serinleticiler zaten.
Ama şerbetin de sıcak şerbetler vardır. Tarçın şerbeti gibi.
Karanfil
gibi. Onlar da kışın ısıtılarak içilir. Boza mesela yazın pek içilmez. Sahlep içilmez. Bunlar kış içecekleri.
Hala evde İstanbul'da de yapılmaz. Mesela boza içmek için kış gelmesi beklenir.
Beklenir. Gayet tabii olarak.
Halbuki
beklenir.
Bozacı hep oradadır.
Her zaman var. Boza da var ama markete bile bakıyorsunuz boza kışın geliyor. Evet. Kışın geliyor. Yazın boza bulamazsınız. Biraz belki çabuk bozulduğu için. O bu da ekseriya dışarıdan alınır. Evlerde yapılmaz. Boza yapmak zahmetlidir. Herkes beceremez. Bilhassa Rumelili bozacılar ve sahrepçiler ev ev gezerek güğümleriyle bunu satarlar. Çarşılarda ise bardak usulü satarlar. Aynı zamanda bozacı ve sahrepçiler dükkan da açarak icrayı sanat ederler.
Tabii bunlar kış deyince aklımıza gelenler.
Evet.
Kış deyince daha uzun gecelerden bahsediyoruz. Aynı zamanda işte o biraz önce söylediğiniz nostaljik tarafı da ağır basıyor. Anlatılan hikayeler, masallar, kış eğlenceleri, oyunlar. Bunlar da yazın pek akla gelmiyor herhalde.
Gelmez. Şundan dolayı yazın gün uzundur. Akşam şimdiki saatte 9'da, 8.30, 9'da olur. Ama kışın İstanbul için söylüyorum akşam 4.30'da olur. Aynı saatle. Vaka eskiden uzun saat yoktu. 8 diyelim. 8-4.30 arasında yani 3.5 saat var. Akşam bir de sabahı var. Dolayısıyla gün uzun. İnsanlar hep dışarıdadır. Herkesin iyi kötü bahçesi vardır, sayfiyesi vardır. Denize gider, balığa gider, iş yapar. Dolayısıyla eve pek girilmez. Akşam olunca da zaten yorulmuşlardır. Yazın işi de çoktur. Yorulur insanlar. Çok fazla oturalım, muhabbet edelim derdinde olmazlar. Yatsı namazını kılar yatarlar. Hatta bazen yatsıyı bile bekleyemezler. Bunun için yatsı namazını bekleyip yatmak Müslüman adetidir. Akşam oldu, güneş battı, gavur yattı derler. Yani gayrimüslimlerin yatsı namazı olmadığı için onlar güneş batar batmaz yatarlar. Televizyon da yok. Zaten yazın erken yatıldı ama kış böyle değil. Kış kısa geceler, gündüzler, uzun geceler var. Mesai de gündüze göre ayarlandığı için akşam güneş battığında evin erkeği çocuğu hep evdedir. Kadın gezmeye gittiyse evdedir. Uzun geceler var. Yemek yediniz. Ne yapacaksınız ondan sonra? Erkekler hadi kahveye giderler. Her erkek gitmez. Bazı erkekler kahveye gider. Bazıları evin selamlık dairesini, yani misafir odasını bir nevi kahvehane gibi açarlar. Orada soba yaktırırlar. Semaver kurarlar veya kahve, çaydan önce ise kahve yaparlar. Hizmetkarları varsa vardır, evin oğulları hizmet ederler.
Büyük evler için bahsediyor.
Büyük evler için. Mahalleli gelir, dostlar, ahbaplar gelir. Bugün sizin selamlığınızda, yarın benim selamlığımda, öbür gün filancanın selamlığında dostlar toplanır, sohbet ederler, muhabbet ederler, çay kahve içerler, oyun oynayan olur, kitap okuyan olur, muhabbet eden olur. Herkes meşrebine göre dini sohbet, siyasi sohbet veya havai sohbet yaparlar ve geceyi ihya eder. Aynı şey kadınların kahveye gitmesi mümkün olmadığı için onlar ya birbirlerine oturmaya giderler veya ev kalabalıksa evin içinde sobanın başında bir yandan kestane pişirip bir yandan oyun oynayarak, hikayeler anlatarak eğlenirler. Zengin evlerine çengi kolları çağrılır. Çengi deyince şimdi insanlar dansöz anlıyor. Çengi kolu değil, komedyenlerdir. Bir çengi kolu başı vardır bir kadın, mesela Benli Zehra. Onu tutarsınız, onun 8-10 tane kızı vardır, gelir. Oyunda oynar, fıkra da anlatır, taklit yapar, parodiler yapar.
Bir meddah gibi.
Meddah gibi ve sizi eğlendirir. Tabii bu herkesin harcı değil, zenginlerin ancak yapar. Bir de düğünlerde yaparlar bunu, bir de bayramlarda yaparlar. Onun dışında insanlar oturur. Zaten her mahallede çengi koluna ihtiyaç bırakmayan, hoş sohbet, fıkralar anlatan, nükte güğü, nükte söyleyen, taklit yapan bir hanım veya bir genç mutlaka bulunur. Böylece kış geceleri eğlenceli bir şekilde devam eder. Mangal yakılır. Mangal sobanın veya ocağın, tabii soba yokken ocağın küllerinden odanın muhtelif yerlerine konur. Oturanların yanına konur. Yatak odalarına götürülür. Böylece ısıyı eve dağıtmaya yardımcı olur. Hatta derler ki mangal başı kış gününün lalezarıdır. Yani mangalın başı lale bahçesi gibidir. Çünkü laleye benzer bir korlar.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.